Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 23 Mayıs 2022 günlerden pazartesi. Bir haftaya daha başlıyoruz. Hafta sonu notları oldukça yüklü. Ukrayna'nın güneyinde Mariupol kenti tamamen orada bulunan Azovstal tesisinde buraya sığınmış olan son direniş gücü diyelim. Azak taburu, neonazi birlikleri teslim oldular. Ufak çaplı birlikler olabilir ama genel anlamda görüntüleri de hepsinin yayınlandı. Ukrayna yönetiminin adeta resmen müzakerelerden çekildiği yolunda haberler geldi. Müzakere masasını terk ettiği yolunda haberler geldi. Notları aktarmaya çalışacağım sizden. Mariupol ve Azovstal'la ilgili olacak notlar. Amerikan yönetimi zaten biraz bir haftalık bir erteleme olmuştu. Ukrayna'ya yarısı askeri olmak üzere 40 milyar dolarlık yardımı Bush onayladı. Bush bu arada Asya turuna çıktı. Güney Kore ve Japonya oldukça sert mesajlar verdi. Çin'i öfkelendirecek mesajlar verdi Amerikan yönetimi. Onlardan da yanıt var tabii ki. NATO meselesi İsveç ve Finlandiya'nın bu hafta sonu çok tartışıldığı Türk liderliği veto sinyali vermişti. Ard arda telefon diplomasisi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Haziran sonundaki Madrid zirvesine kadar bu işin kolay kolay çözülmeyeceği anlaşılıyor. Değerlendirmeler, yorumlar var. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii işin ekonomisiyle ilgili de özellikle son dönemde gündeme Ukrayna nedeniyle, Ukrayna krizi yüzünden dünyada tahıl alarmı, buğday gıda alarmı verilmesi. Daha önce yok muydu? Vardı pandemiden kaynaklanan bir sorun. Tabii ki Ukrayna, asıl Rusya tabii en büyük buğday üreticisi ve Rusya yaptırımlarla karşı karşıya. Rusya'ya yönelik suçlamalar var, Rusya'nın verdiği yanıt var. Limanların kapatılması deniliyor ama karadan da tabii Ukrayna tahılı gönderiliyor. Tartışmalı bir nokta. Onları da aktarmaya çalışacağım. Tabii ki enerjiyle ilgili gelişmeler, gıdayla ilgili gelişmeler var. Bugün notları aktaracağım. Dikkatimizi epeydir konuştuğumuz Türkiye'de hükümetin sürekli altını çizdiği son dönemde Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere, Türkiye kontrolünde Suriye'nin kuzeyindeki bölgeler, 1 milyon insanın yerleştirilmesi. Genellikle Şam yönetimi fazla tepkiler vermiyor bu konuda. İlk defa Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi Ankara'ya. Oldukça sert bir açıklama geldi. Suriye'nin kuzeyinde de bir takım gelişmeler olduğu bilgileri var. Suriye'yi yakından tanıyan, uzun süre, uzun yıllar görev yapmış gazeteci yazar Musa Özurlu konuğum olacak. Nasıl algılanıyor bu 1 milyon Suriyelinin Suriye topraklarında Türkiye tarafından konut inşasıyla yerleştirilmesi? Biz Ukrayna krizinden bahsediyoruz ama Suriye'de 10 yılı, 12 yıla yaklaşıyor. Savaş, çatışmalar, Amerikan varlığı, onu da belirtmek gerekiyor. Bir takım iddialar sürekli kuzeyden ortaya atılıyor. Bunları da soracağız. Arapçadan da yakından takip ediyor Musa Özurlu. Orta Doğu'dan da birkaç başlığım olacak, size aktaracağım. Ve dünyada tabii Covid-19 gitti. Maymun çiçeği virüsü mü geldi tartışmaları var. Geçen hafta çok az aktarabilmiştim size. Dünya Sağlık Örgütü acil toplantıya hazırlanıyor. Ve pek çok ülkede, şimdi yaklaşık 12 ülkede, Avrupa ülkeleri, Amerika var, İsrail var. 80 kişi de 12 ülkede tespit edildi denildi ama İspanya'da sadece 52 şüpheli vakadan bahsediliyor. Tartışmalar körüklenmiş vaziyette. Bu tabii daha önce 50 yıldır bilinen bir virüs, hayvanlardan geçtiği söyleniyor ve semptomları da çok hafif aslında, ama ölümcül de olabileceği iddiaları var. Ne oluyoruz? Covid'den kurtulduk, maymun çiçeğine mi yakalanacağız diye maalesef tartışmalar var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal frekanslardan bizi bu frekanslardan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram hesabının linkini de paylaştım Twitter hesabından. Oradan da tıklarsanız bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, üçüncü ayı dolduruyor Rusya Federasyonu 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Operasyonu Harekatı, özel operasyon diye adlandırılıyor. Minsk Anlaşması'nın, Birleşmiş Milletler onaylı Minsk Anlaşması'nın resmen çöpe atılmasının ardından başlamıştı. Şimdi bir yandan da müzakereler de yürütülüyordu. Bir müzakereli çözüm arayışı da her savaş cephesinde olduğu gibi söz konusuydu. Ama Ukrayna'dan hafta sonunda olumsuz açıklamalar geldi. Neredeyse tamamıyla ateşkes ve müzakereleri reddeden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Podolyak, Harkov, Lugansk, Donetsk bölgelerinde Ruslar sözcüğünün hafızalardan silinmesi arzusunu dile getirdi. Bu enteresan, çünkü zaten Ukrayna nüfusunun %30'u Ruslardan oluşuyor. Nasıl sileceksiniz? O da ayrıca bir tartışma konusu. Şimdi tabii Mariupol kentinin içindeki devasa Sovyetler döneminden kalma Azovstal demir-çelik tesisi, dikkatler oradaydı. Hafta sonunda tamamen bu bitmiş gözüküyor. Bu konuda Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Putin'e rapor verdiği haberleri aktarıldı. Ayrıca Ukrayna'da askeri hedeflerin vurulması da devam etti. Komuta merkezleri, özellikle yakıt ve lojistik tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle ve Amerika'dan yollanan bir takım teçhizatında vurulduğu bilgileri geldi. Azovstal'da ise mayın temizleme çalışmalarına başlamış durumdalar. Bu konuda tabii Azak taburu, önce siviller çıkartılmıştı, ardından teslimiyet gelmişti. Maalesef Batı medyasında enteresan görüntülere rağmen tahliye edildiler diye bir Ukrayna duyurusuna yer verilmesi de çok açıkçası komik oldu birazcık. Şimdi temizleme çalışmaları devam ediyor. Mağarada kalan birkaç kişi, 6 kişi hayatını yitirmiş bu yüzden. Bir mühimmat deposunu patlatmaya çalışmışlar. Her nedense yapmışlar artık teslim olduktan sonra. Yani savaşlar bazen böyle de bitebiliyor, yenilebiliyorsunuz tabii ki. Şimdi yabancı unsurlar da bulunduğu söyleniyor. Hatta Amerikalı neo-Nazi Kent McLellan Azovstal'da olabilir diye iddialar ortaya atılmıştı. Çıkanların da tabii bu arada dövmeleri kontrol ediliyor. Vallahi hepsinin üzerinden gamalı haçlar, neo-Nazi sembolleri de çıkıyor. Ben çıkmayanını bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Telegram kanallarından takip ediyorum ben de. Yargılanmalarının kaçınılmaz olduğunu Donetsk lideri Denis Pushilin dile getirdi. Çünkü sivillere karşı suç işlediklerini vurguladı. Esir takası olabilir deniliyor. Savunma Bakanlığı yürütüyor bu konuda. Ukrayna tarafı Medvedchuk'u, yani bir Ukraynalı siyasetçiyi Rusya ile takastan bahsetmişti. Azak'taki neonazileri kurtarmak için Zelenski. Rusya onu mümkün değil dedi. Yani zaten kendisi Rusya vatandaşı değil, Ukrayna vatandaşı. Ukrayna kendi vatandaşını böyle bir takasa girişmiş durumda. Böyle de enteresan bir coğrafya orası, görüyorsunuz. Bir yandan barış planları İtalya'dan, İtalya Dışişleri Bakanı'ndan yeni barış planı sunduk biz diye açıklama geldi. Ama Ukrayna'da müzakere masasını terk etmiş görünümde. Rusya'dan da açıklamalar yapıldı. Biz görüşmeye hazırız. Nihayetinde bu iş bir şekilde çözülecek. Görüşmelerin dondurulması, İstanbul'dan bu yana da yüz yüze görüşme yok, Ukrayna tarafının başının altından çıkıyor tepkisi verildi. Ama tabii Ukrayna'da mesela tekrardan Normandiya formatına dönelim diye bir takım açıklamalar yapılmıştı. Bu da enteresan. Berlin Büyükelçisi Melnik yaptı. Baş banderist, öyle diyeceğim size. Gidip Stepan Bandera'nın Münih'teki mezarına falan çiçek bırakıyor kahramanımız diye. Peskov, yani bu mümkün değil çünkü Minsk anlaşmaları artık yok dedi. Yani zaten siz yırttınız, attınız bu çatışma. Niye başladı? Minsk anlaşmaları uygulansaydı zaten böyle olmazdı. Enteresan, Normandiya dörtlüsünü canlandırmanın anlamını çok çözemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Değişik bir durum. Rusya Dışişleri bu arada 963 Amerikan vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdular. Daha önce de tabii Rusya'ya karşı listeler kurulduğu için Rusya'da misilleme yapıyor. Aynı şekilde yanıt veriyor. Bu seferki listede Joe Biden, Amerikan Başkanı, Hunter Biden oğlu, CIA Direktörü William Burns, işte Ulaştırma Bakanı, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı gibi isimler var. Ayrıca 26 Kanada vatandaşının da girişini yasakladılar ülkeye. Enteresan, Batı'dan enteresan başlıklar vardı hafta sonunda. Özellikle Rusofobiyle, fobiaymakla tanınan Amerika'nın eski Washington Büyükelçisi Michael McFaul, Twitter hesabını da takip ederseniz anlayacaksınız, göreceksiniz. Bir forum, Monk forumu var, oraya katılıyor. Orada soruları yanıtlıyor ve Harvard Üniversitesi'nden Profesör Stephen Walt da var burada. Ya yani o da diyor ki yani biz geçen seneyi Biden yönetimi iş başına gelir gelmez Ukrayna'ya NATO'ya katılabileceğini söyleyerek geçirdik. Yalan mı söyledik deyince epey bir şen şakrak bir biçimde evet evet diyor. Gerçek hayat böyle yani yalan söyleriz demeye getiriyor. Enteresan hakikaten. Şimdi tabii İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyelikleri meselesi tartışmaları var. Türkiye birazdan aktaracağım, Türkiye ile ilgili sıkıntılar var. Zaharova kendisine yanıt vermiş eski büyükelçiye ve Bremen mızıkacılarının izinde adlı sesli masalda şöyle bir ifade vardı demiş. Ve birden eşeğin giydiği modaya uygun yabancı pantolon üzerinden düştü ve herkes sıradan bir eşeğin kuyruğunu gördü demiş. Evet, gerçek dünya böyle işliyor. Şimdi bir yandan da eski Amerikan Başkanı George W. Bush bu komedyen tarafından işletilmişti. Hatırlayacaksınız, size aktarmıştım ben. Ve burada zaten açıkça bir sürü şey söylüyor tabii ki aslında. Zelenski, kendilerini Zelenski diye sunarak konuşuyor. Vovan ve Lexus, Rus şakacılar. Ve NATO'nun genişlemesi meselesi, nasıl aslında Ukrayna'yı almayı baştan planladıklarını vesaire hepsini güzel güzel anlatıyor Zelenski zannettiği için. Bir yerden sonra da işte Kosova tabii ABD tarafından tek taraflı olarak tanınınca Donbas'taki cumhuriyetleri de Rusya tanıyabilir, onun da yolu açılıyor deyince biraz böyle şaşırmış. Ve ardından da galip gelirseniz bu çeşit şeyler öyle masadan kalkar. Yani demek ki iş güçle alakalı, ki biliyoruz aslında, bilmiyor da değiliz. Amerikalılar istedikleri gibi ülkeleri bölebiliyorlar, özellik bahşedebiliyorlar, anayasalarını yazabiliyorlar. Bugüne kadar son 30 yılda, daha önceki şeyleri saymıyorum, görüldüğü üzere. Bush tabii böyle bir yalan üzerine bir de Bush'un samimi itirafları gelmiş oldu. Şimdi bu şeyde... Amerika'da Ukrayna'ya tam destek veriliyor bu savaşın. Joe Biden zaten bunu dile getiriyor. Uzun ve büyük bedelleri olması Rusya'ya hedefini açıkça koyuyor. 20 milyar dolara askeri yardım olmak üzere tam 40 milyar dolardan bahsediyorum. Milyon değil. Bunların işte 8 milyar ekonomik yardım, tarım için 5 milyar, sığınmacılar için 1 milyar gibi bölümlemeleri var. Temsilciler Meclisi Senato'nun ardından Biden'da onay verdi. Biden'ın kamuoyu desteği de %39'a düşmüş durumda. Ara seçimleri Amerika kitleniyor yavaş yavaş ama tabii bir yandan da Ukrayna kriziyle de iştigal ediyorlar. Bu arada Pentagon sözcüsü John Kirby de başarılı bir sözcü olduğu söylenebilir konumu itibariyle. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne atamışlar kendisini. Artık Pentagon sözcüsü olmayacakmış. Amerika'dan, Almanya'dan, Polonya'dan, her yerden Ukrayna'ya silah sevkiyatı devam ediyor. Avrupa Birliği'nin baş diplomatı, dış politikanın sorumlusu Joseph Borrell, askeri yardımımızın sonucunda stoklar tükendi demiş. Tükenir tabii yani nihayetinde. Tabii başka faktörler de var. Ekonomi, daha az para ayrılması. Bu yoklukta, kıtlıkta daha çok savunmaya para ayıracaklar. Joseph Borrell da zaten diplomattan başka her türlü askeri desteği ve sahada çözülmeli diyerek militarist çözümü baştan benimsemiş bir isim artık. Ne kadar diplomat denilebilir emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Catherine Colonna Fransa'da yeni Dışişleri Bakanı oldu. Aktaracağım birazdan, yeni hükümet kuruldu. Jean Castex hükümeti seçimden sonra Fransa'da değişti. Anthony Blinken hemen NATO meselelerini kendisiyle, Fransız mevkidaşıyla görüşmüş. Ukrayna'nın tabii Avrupa Birliği üyeliği, jet hızlı üye yapacağız filan demişlerdi ama çok heyecanlı başlıklar atıldı. Şimdi mesela Fransa'nın Avrupa İşleri Sorumlusu Clément Beaune demiş ki yani 15-20 yıl sürer. Yani Türkiye gibi 40 yıl sürse daha yeridir. Hatta belki daha fazla bilemiyorum çok açıkçası. Avrupa Birliği nasıl kriterleri karşılayacak, o da ayrı bir tartışma konusu. Haziran sonunda zirve yapacaklar. NATO zirvesinin dışında AB zirvesi de var, orada konuşacaklar. Fransa'nın Avrupa siyasi topluluğu diye bir böyle paralel AB, öyle diyeyim. Yani sırf Ukrayna için bir paralel AB yaratma girişimi de vardı. Belki böyle kompartmanlaşır. Evet. Ve tabii İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri, Rusya Dışişleri'nin Arktik Konseyi'deki temsilcisi, özel yetkili büyükelçi Nikolay Korçunov açıklama yapmış. Yani bu Finlandiya, İsveç'in NATO üyeliğiyle Arktik bölgesinde sıkıntılar çıkacak, daha çok bir çatışma alanına dönüşmesi riski var diye bir açıklama yapmış. Geçen hafta biz de konuşmuştuk, Volkan Özdemir'le konuşmuştuk, özellikle o altını çizmişti. Tabii ama şimdi bir Türkiye faktörü var burada, çıktı ortaya. Hafta sonu epey bir diplomasi trafiği oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Çavuşoğlu'yla, Dışişleri Bakanı'yla telefonda görüşmüşler. Türkiye'nin milli güvenlik çıkarlarıyla bağlantısını tabii Erdoğan altını çizmiş ve Stoltenberg de Türkiye çok önemli bir müttefik, değerli bir müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli, çözüm bulunması için hemfikiriz, görüşmeler devam edecek mesajları vermiş durumda. Tabii Cumhurbaşkanı ilk çıkışı, Türkiye'deki söylemleri biraz daha tabii iç politikaya da hitap ettiği için kolay, biz olumlu karşılamıyoruz, istemiyoruz vesaire. Biraz daha diplomatik bir dil kullanılmış burada. Türkiye'nin meşru endişelerinin gözetileceğinden emin olmak istediklerini vurgulamış. Boris Johnson'la görüşmesi de var aynı şekilde. Yine İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la görüşmesi var. Terör örgütlerine desteği kesmesi gerekiyor demiş. Cemaatle ilgili FETÖ mensupları İsveç'te bulunuyor. IŞİD'le mücadele ediyorlar diye iddia ediyorsunuz. PYD'yi destekliyorsunuz. Onlar PKK aynısı gibi vurgular yapmış. İsveç Başbakanı Andersson bir yandan da açıklamalar yaptı. Müzakerelerimiz biraz zaman alacak diye hemen jet hızla. Ya zaten Haziran sonuna kadar da süre var bu arada, yani resmi başvuru yapıldı ama herhalde ön görüşmeler için bir tıkanıklık ortaya çıkıyor. Yine Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesi var Cumhurbaşkanı'nın. Güvenlik taahhüdü verme vurgusu yapılıyor. İletişim güçlenecek bu şekilde diye açıklamada yaptı. Yine Finlandiya Dışişleri Bakanı da aynı şekilde PKK'nın yakından izleneceği ve Türkiye'ye izleneceğine dair Türkiye'ye güvence vermekten söz etti. Tabii bazı isimlerin iadesini istiyor Türkiye. Buradan nasıl ilerlenecek göreceğiz. Cumhurbaşkanı bugün yine açıklamalar yaptı. Özellikle İsveç'i andı. Bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Yani sadece onlar değil, bir de üstelik savunma sanayi, özellikle Suriye'deki operasyonlardan sonra savunma sanayi yaptırımları var bir şekilde. Kısıtlamalar var, öyle söyleyelim. NATO'da milli güvenlik konusunda somut adım görmek istiyor diye Cumhurbaşkanı çok diretiyor. Şimdi tabii Batı'da tartışılıyor bu. Bu hafta biz de yine konuşuruz ama özellikle Amerika'nın eski danışmanlarından ABD Dışişleri'nin David Phillips'in National Interest'te yazısı var. Yine National Interest'te bir başka yazı var. Mark Episkopos imzalı yazı. Türkiye'nin Rusya'nın cezalandırılması, Batı Rusya'yı Ukrayna yüzünden cezalandırmak istiyor ama Türkiye bu şeyi yıkıyor. Aldığı tavırla tespiti yapıyorlar. Mutabakattaki safları bozuyor. Türkiye'ye suçlamalar var burada. Hatta NATO'dan atalım, NATO'dan nasıl atacaklar böyle? Bir mekanizma yok zaten. Fakat büyük bir rahatsızlık olduğu, yaptırımları da reddettiği için anlaşılıyor Ankara'daki hükümete dair. İttifakın tutumunu National Interest'teki diğer makalede zayıflatıyor vurgusu yapmışlar. Ve tabii bir yandan da pazarlığa açık olma, yani S-400'ler, Amerika'dan silah alımları vesaire. Bu Seth Cropsey imzalı yazı enteresan açıkçası. O da diyor ki Amerika Birleşik Devletleri uzlaşma için Türkiye'nin istediği teknolojileri satsın. NATO'yu güçlendirir bu efendim, veto'yu kaldırır ama rüşvetle yetinmemeli aynı zamanda, yani bunu bir de rüşvet olarak nitelendiriyor, bu da enteresan. NATO deniz Türkiye'nin NATO deniz kuvvetlerini Karadeniz'e alması gerekiyor. Yani Rusya'yı çevreleme harekatında Türkiye'nin önemi bağlamında bir Karadeniz'e sızma harekatını da yani koz olarak kullanmaları. Bu enteresan tabii ki, Türkiye'nin bütün istediklerini verip onun karşılığında da Karadeniz'e bir de nasıl geçecek yani, o da acayip. Ukrayna planları da bozulduğu için orada üstlenmeyi planlıyordu çünkü İngilizler falan. Dolayısıyla enteresan bu tablo, bir tablo oluşmuş vaziyette. Evet, Fransa'dan sonra Avrupa Birliği'nde Çekya dönem başkanlığını devralacak. O da önceliklerden biri Ukrayna'nın inşası diye Başbakan Petr Fiala açıklama yapmış durumda. Bir yandan içeride Rusya'ya ekonomik yaptırımlar herkesi zorluyor. Macaristan ve Sırbistan liderleri buluştular. Sırbistan da Rusya'ya yaptırım uygulamaya zorlanıyor ve rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Viktor Orban, Macaristan lideri, atom bombası gibi bir şey Rusya'ya yaptırım uygulamak diye bir tespit yapmış. Hakikaten dikkat çekici de bir, geçen hafta aktarmıştım, G7 ülkeleri yeniden Ukrayna'ya ek mali yardım çıkartmışlardı. Gerçi Almanlar böyle pandemideki tarzda bir kurtarma fonu Ukrayna için kabul etmemiş gözüküyorlar ama öte yandan da kesenin ağzını açtılar. Zaten Rusya'ya da bir takım önlemler alıyorlar, enerji planları geliştirmeye çalışıyorlar. Fitch, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'dan doğalgaz tedariğini keserse resesyon bekliyor diye saptama yapmıştı. Şimdi buradan ne olacak tam olarak kimse bilmiyor ama Avusturya şirketi OMV doğalgaz ödemeleri için Moskova'nın talep ettiği ruble hesabını açmış. Yani euro olarak ödüyor. İkili hesap zaten rubleye çevriliyor. Sorun çözülüyor. Tabii bütün bunlar Rusya'nın kasasına girdiği için nasıl olur yani? Rusya'yı cezalandıracağız. Bize doğalgaz verecek, parasını ödemeyeceğiz. Hesapları da donduracağız falan, böyle enteresan bakış açıları var tabii ki. Polonya başı çekiyor. Doğalgaz tedariğini planlanandan önce sonlandırdık diye Polonya'dan açıklama geldi. Bir yandan da tabii başka ülkelerden Polonya alıyor ikinci bir biçimde. Norveç'e çağrı yapmış Polonya Başbakanı Morawiecki. Demiş ki Norveç çok zengin, bol bol petrol, doğalgazı var. Elde edeceği 100 milyar euroyu aşacak. Bu adil değil, bize ver. Bu arada birbirlerine girecekler bu gidişle. Hakikaten çok enteresan. Norveç niye durduk yerde petrol, doğalgaz gelirlerini paylaşsın? Ya da ne kadarını paylaşabilir? O da ayrı bir tartışma konusu. Evet, Almanya'da da Gerhard Schröder ava cadı avına çıkılmıştı Rusya'yla. Komşu ülkeyle nasıl ilişki kurulur, enerji işbirliği geliştirilir? Koskoca Amerika miller ötede varken yani olacak iş değil tabii. Gerhard Schröder Rusya'da Rosneft'teki görevinden ayrılmıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı vardı. Yanılmıyorsam 2018'de Putin'le düğününde dans etmişti. O zaman bir popüler olmuştu. O da ayrılmış görevinden. Petrol ve doğalgaz bağı aslında Rusya ile Avrupa arasında öyle bir şeydi. Eski Alman Sol Parti oradan da ayrılmıştı. Oskar Lafontaine, Alman solunun en saygın isimlerinden bir tanesi. Onun Jungwelt'e verdiği söyleşi dikkat çekici. Ukrayna'ya silah sevkiyatının aslında savaşı uzatacağını söylüyor. Ve bu savaşın eğer bitmesini istiyorsak nedenlerini anlamamız gerekiyor diyor. Ve bu nedenlerin de Amerika ve Avrupa Birliği'nden kaynaklandığını, Rusya'yı çevreleme operasyonlarına uzun süredir sürdürmelerinden kaynaklandığını, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinde bu işi daha belalı hale getireceğini söylemiş. Tarihsel atıflar yapmış. Küba krizinde Amerika'nın burnunun dibine füze yerleştirilmesine de Amerika izin vermemişti diye anımsatmış kendileri. Tabii barış gösterileri gençlik yıllarında yapıyorlardı 1980'lerde. O da önde gelen isimlerden birisiydi. Şimdi tabii Alman kamuoyunun haberdar olmadığı bir yıpratma savaşı Rusya'ya karşı Biden planlıyor. Biden yönetimi bu 40 milyar dolar da bu yüzden diye de bir tespit yapmış Lafontaine. Almanya bu plandan haberli mi habersiz mi bilmiyorum ama Almanya'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Olaf Scholz hafta sonunda Afrika turunda Senegal'e gitti. Hem yenilenebilir enerji meselesi hem de Senegal'in Avrupa piyasalarına LNG sağlaması, bir yandan işte kaynak çeşitlendirmesi, canhıraş bir biçimde buna uğraşıyorlar. Rusya ekonomisi de çökmüyor bu arada. Enteresan bu kadar yaptırım Batı'dan tabii. Aslında dünyada pek fazla baktığımız zaman ülkeler bazında tabii ikincil yaptırımlarla aslında Türkiye, Hindistan gibi ülkeleri de Amerika sıkıştırmaya çalışıyor ama 2 Eurobond kupon ödemesini yapmış Rusya Federasyonu. Biri 71.25 milyon dolar, diğeri 26.5 milyon euro civarında. Putin'de açıklaması var bugün. Rus ekonomisi yaptırım darbesine son derece iyi dayanıyor diye Soçi'de Lukashenko ile Belarus lideriyle görüşmüş durumdalar. Belarus önemli. Tabii Rusya ile birlikte önemli bir gübre ihracatçısı ve Batı'nın, Amerika dahil olmak üzere Avrupa'nın da aynı şekilde gübreye ihtiyacı var. Bir yandan yaptırım uyguluyorlar, bir yandan bir takım ürünler almaları gerekiyor. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Hatta Wall Street Journal'a bakılırsa Belarus'ta rejim değiştiremedikleri için Lukashenko'ya yaptırım uyguluyorlar Belarus'a. Geçici bir süre şu gübre işini biz boş verelim, yaptırım uygulamayalım diye düşünüyorlarmış. Wall Street Journal'dan öğreniyoruz efendim. Gıda krizi, tabii Ukrayna limanlarındaki gemiler, Ukrayna yönetiminde hala bundan limanlarında pek çok gemi bekliyor. Mayın döşenmişti boğazlarda, bizim Türkiye'de Savunma Bakanlığı'nın, donanmanın patlattığı mayınlar, eski tipte mayınlar üstelik çok tehlikeli seyir sefer için. Rusya Ukrayna tahılının ihraç edilmesine izin vermiyor diye, bu gıda krizinin sorumlusu bu diye. Yani geçen seneden bu yana bir gıda krizi var tabii ki. Rusya gibi en büyük buğday üreticisine de yaptırım uyguladığınız zaman gıda krizi olmama olasılığı yok zaten. Ama sadece Ukrayna'ya dayandırarak bir sunum yapılıyor. Rusya Federasyonu da biz limanlarda böyle bir şey yapmıyoruz. Hatta deniz koridorları oluşturuyoruz ama engelleyen asıl Ukrayna'nın kendisi. Karadan trenlerle tahıl çıkartıyorlar tabii. Karadan da bağlantısı var. Daha çok Belarus'tan gitmesi lazım. Bu da öyle de bir sıkıntı, bir durum var ama Romanya'ya Tuna Nehri'nden mavnalarla gidenleri var. Ya biz bunlara engel olmuyoruz zaten diye açıklama geldi Rusya tarafından. Yaptırımlar ve uygulanan politika tabii ki asıl bunun başındaki sorumlusu bu. Mısır'da Yusuf Peygamber modeline dikkate alacakmış Mısır El-Sisi yönetimi. Kıtlık çıkmış o dönemde de. Nasıl olacak çok anlayamadım ama buğday stoklarını daha uzun süre korumaktan bahsediyor. El-Sisi de bir şov yapmış böyle. Evet, ve Asya'dan notlar var. Tabii Almanya, ABD başkanı ilk Asya turuna çıktı. Güney Kore'ye gitti hafta sonunda. Orada bir ortalığı karıştıracağını anlıyoruz. Zaten Güney Kore'de yönetim değişti. Yeni başkanla görüştü. Kuzey Kore'yi caydırmak ve sıkıştırmak, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni bir şekilde, pandemi de var şimdi, nasıl sıkıştırırız? Askeri önlemler, tatbikatlar, tipik Amerikan militarizmi konuşmuş Biden'ın ziyaretinde. Bir de tabii asıl önemlisi Japonya'da geçti sonra. Hint-Pasifik ekonomik çerçevesi. Çin'e karşı olduğu anlaşılıyor bu inisiyatifin. Yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirleri gibi başlıklar, altyapı yatırımları, kuşak ve yola bir meydan okuma aslında Biden'ın yaptığı. Kore'de barışı unutun zaten. Zaten Güney Kore'de lider değişiminden sonra çok zor gözüküyor. Yeni başkan, Güney Kore'nin kuzeyin nükleerden arındırılması ortak hedefimiz gibi, ortak hedef gibi açıklamalar yaptı. Japonya'ya geçti Biden. Naruhito ile görüşmüş, Japon İmparatoru ile. Asıl Quad zirvesi başlıyor bu hafta. Asya'ya da bakmaya çalışacağız. Amerika, Japonya ittifakı, Quad, Hindistan ve Avustralya'yı alarak bir Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşı bir girişim derken, Biden tabii hızını alamayıp sorular üzerine Çin Tayvan'ı işgal ederse askeri yanıt veririz diye sert bir çıkış yaptı. Tayvan sorununda Çin'i ateşle oynamakla suçladı. Tabii Çin'den de hemen Biden'a yanıt gelmiş. Tayvan meselesinde dikkat edin söylemlerinize şeklinde. Amerika'nın Hint-Pasifik stratejisinin başarısızlığa mahkum olduğu saptaması yapmış Çin Dışişleri Bakanı bu arada. Bir yandan da Ukrayna artık buraya kadar gittiği yer buraları gibi gözüküyor. Bol bol silahları veriyorlar, yaptırımları da uyguluyorlar. Dikkatlerini de böylece Asya'ya çevirmiş oluyorlar. Buradan ne çıkacak göreceğiz. Bir küçük not da konuğuma bağlanmadan önce Avustralya'da seçimler vardı. 2007'de Kevin Rudd liderliği vardı Avustralya İşçi Partisi'nin. Ondan beridir muhafazakar parti hep iktidarda. İşçi Partisi ve lideri Anthony Albanese kazanmış seçimleri. Scott Morrison'a veda ediyor Avustralya. En son Amerika ile ve Britanya ile nükleer güçle çalışan denizaltı anlaşması yapmıştı. Fransa ile anlaşmayı çöpe atmıştı kendisi. Seçimlerden önce tabii Fransa'nın eski artık Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a sormuşlar. O da Morrison'ın yenilgisinden ne kadar haz duyduğunu, sırtımızdan bıçakladı bizi diye çünkü açıklama yapmıştı. Normal denizaltı ihalesinden ihalesini çöpe attığı için Avustralya Başbakanı. Avustralya'da iktidar değişiyor şimdi ama Çin konusunda İşçi Partisi'nin çok da farklı bir tavır alacağını ben doğrusunu söylerseniz hiç zannetmiyorum. En şahin hale geldi biliyorsunuz. Liberal sol dünyada zaten en militarist, en şahin akımı liberal sol temsil ediyor. Tabii içeride işte bedava sağlık, eğitim gibi bir takım şeyler. Başka ülkelerde her şey makbul ama kendi içlerinde vatandaşlarına daha sosyal demokrat bir şey sunuyorlar. Onu da belirtmekte fayda var. Evet, şimdi Orta Doğu notlarına az kalmıştı. Zaten hemen önce konuğuma bağlanmak istiyorum. Musa Özuğurlu telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz Musa yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi uzun süredir hep Ukrayna operasyonu ve bunun dünyadaki yankılarıyla ilgili değerlendirmeler alıyorum. Orta Doğu kanadı çok böyle arada fırsat olursa mutlaka konuşuyorum biraz. Güncellemek açısından nadir bir şey oldu. Türkiye'de çok tartışıyoruz tabii sığınmacı sorunu, o kadar vahim bir hale geldik. Sadece sığınmacı da değil, Türkiye'nin yabancılara Türk vatandaşlığı almasını kolaylaştıracak her türlü işlemi yapması sebebiyetiyle artıyor. Ama işin tabii bir sığınmacı başlığıyla Suriye'ye bağlanan bir ayağı üzerinden sürekli sadece konuşuluyor. İçerideki tartışmalardan sonra Türk hükümeti özellikle 1 milyon Suriyeli'yi Suriye topraklarına yerleştirme projesi açıkladı. Konuşuluyor bu. Suriye'den genellikle çok fazla ses çıkmaz. Bu sefer ama Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacı planını kabul etmeyeceklerini söylemişler ve bunu tabii eleştiriyorlar. Başkalarına da finanse etmeyin diye çağrı yapıyorlar. Ucuz açıklamalar ve oyunları reddediyoruz diye. Suriye dışında şimdi niye açıklama yaptı diye önce sorarak başlayayım Musa. Ne dersiniz?
Sanırım bu meselenin daha da somutlaşması üzerine yapıldı bu açıklama Ceyda Karan. Yani daha önceden elbette Türkiye bu konuda açıklamalarda bulunuyordu çeşitli düzeylerde. Fakat evet, son dönemde daha da somutlaştığı yönünde bazı adımlar atıldığını görüyoruz. Bu açıklamayı Faysal El-Miktat, Suriye Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'le yapmış olduğu görüşmede yaptı. Evet. Ve şöyle bir vurgusu var. Biz Türkiye, yani bazı ülkelerin Türkiye ile üçüncü ülkeler için pazarlık yapmasını kabul etmiyoruz. Yani bu çok ilginç tabii. Yani burada bundan birkaç gün önce bir haber vardı, bir iddia vardı. Türk ve Amerikan askeri yetkililerinin Azez taraflarında bir araya geldiği yönünde ki birkaç kaynaktan gelen bir iddia bu. Ve bu görüşmede yani Cumhurbaşkanı ile de görüşüldüğü, buluşulduğu ve orada Rusya'nın Ukrayna'daki harekatıyla ilgili olarak Rusya'ya baskı yapmak üzere bir hareketlenmenin de konuşulduğu ifade edildi. Tam da işte bugünlerde böyle haberlerin üst üste gelmiş olması zannediyorum Suriye açısından bir şey oldu. Yani dikkate değer bir durum olarak görüldü ve böyle bir açıklama yapıldı. Ama aynı zamanda bunun başka bir takım boyutları da var bence.
Evet, nedir?
Yani şöyle, Türkiye'nin o bölgedeki politikalarını belki uzun vadeli ve son günlerde yaşanan işte Türkiye'deki tartışmalarla ilgili olarak değerlendirebiliriz. Uzun vadeli olanı şu: uzun zamandır Türkiye orada varlığını devam ettiriyor ve bundan sonra da Türkiye'nin orada bir tampon bölge ya da kendisine bağlı insanların olduğu bir bölge oluşturmaya çalıştığı, demografiyle ilgili bir takım çalışmalar yaptığı, hatta işte hükümetleşme yönünde bir takım çalışmalar yaptığı biliniyor. Ve bu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması muhtemelen bunun bir devamı olan bir adım olarak görülüyor. Ama diğer yandan aynı zamanda iç politikada da hükümete yönelik bir takım eleştiriler nedeniyle belki de biraz yatıştırma amaçlı ya da soğutma amaçlı olarak Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla o 1 milyon mülteci ya da 1 milyon insanın geri gönderilmesi ifadesi bence iki başlık altında görülebilir.
Evet. Peki şunu soracağım Musa, yani şimdi sığınmacı sorunu hala da sıcak, ara ara tabii Türkiye'de gündem çok sık değişiyor ama bu gündem artık hiç geçmiyor, öyle demek gerekiyor herhalde. Ekonomi belki daha da sıkıştırıcı olmasına karşın bu da bir şekilde ona eşlik eden bir gündem maddesi haline de geldi her açıdan, olumlu olumsuz yanlarıyla. Peki Suriye'de ya insanlar Suriye tarafını belki çok bilmedikleri için mi nedir, bilmiyorum tam olarak, ya da şimdi 10 yılı aştı zaten, yani Amerikan yönetimi de bir türlü yakasını bırakmıyor Suriye'nin. Sezar yaptırımlarıyla toparlanmayı önlemeyi bir ara konuşuyorduk, dikkatimiz Orta Doğu'dan dağıldığı için. Suriye kendisi planlar yapmadı mı kendi vatandaşlarına? Yani böyle Türkiye'deki tartışma, çünkü işte af çıkarıldı, hadi herkes dönsün gibi de sunuluyor. Böyle bir acayip bir başlık oluşuyor. Bir engel mi var? Suriye yönetimi ceza mı veriyor? Ne oluyor? Ya da Lübnan'dan ve Ürdün'den nasıl geri dönüşler oldu? Biraz da onları aktarabilir misin?
Yani şöyle, Lübnan'dan hemen hemen yani hepsi döndü. Yani şöyle bir şey var. Lübnan birincisi şey olarak bölge açısından baktığımız zaman çok daha kolay. Yani bir sınırı geçiyorlar hemen. Ve kendi özellikle işte Dera'dan çok çıkanlar oldu, Lübnan'a gidenler. O oralardan, yani Humus taraflarından gittiler ve bunların geriye dönmesi çok kolay. Yani bir sınır geçiyorlar sadece. Fakat Türkiye'ye bak. Tabii yani Ürdün için de aynı şey geçerli. Hemen Ürdün'deki zaten kamp hemen sınırın yanı başındaydı ve tekrar işte o insanlar döndükleri zaman nereye? Dera'ya dönecekler ya da işte Süveyda'ya veya diğer illere dönecekler. Dolayısıyla oralar için fiziki açıdan bir kolaylık söz konusu. İkincisi şey, Türkiye açısından baktığımız zamansa arada koca bir bölge söz konusu ve Türkiye'nin yani şu anda Suriye'nin kuzey tarafında aslında Suriye yönetiminin hakim olmadığı bölgeleri görüyoruz sadece. Yani İdlib gibi ya da Türkiye'nin bir takım operasyonlarla işte sahip olduğu, daha doğrusu hakim olduğu yerler gibi ya da Fırat'ın doğusunu düşünecek olursak. Dolayısıyla burada bir fiziki zorluk da söz konusu. İkincisi şöyle bir engel var. Bu insanlar Suriye'nin çeşitli yerlerinden Türkiye'ye gittiler. Yani hani bir örnek verecek olursak işte benim işte Edirne'den gittiler ama şimdi Türkiye'nin planı bunları Konya'ya yerleştirmek ya da tam tersi. Dolayısıyla bu insanlar geri döndükleri zaman kendi yerlerine dönmeyecekler. Üçüncüsü kendileri de aslında bu insanların bir kısmı muhalif olduğu için gerçekten Suriye'ye döndüklerinde güvenliklerinin sağlanmayacağını düşünüyorlar. Fakat Suriye yönetimi bu konuda bir takım aflar çıkarttı işte hani şey olarak. Kendi içinde de zaten Rusya'nın öncülüğünde birçok noktada anlaşmalar yapıldı. Dolayısıyla insanlar normal hayatlarına döndüler ama hala bir güven eksikliği söz konusu. Bir başka mesele, bu insanların terk ettikleri yerler çatışmalar nedeniyle harap olmuş durumda. Yani çoğu çoğu taraf için söyleyebiliriz bunu. Harap olmuş durumda, dolayısıyla geri gittikleri zaman ne bulacakları konusunda da kuşkuları var. Bir başka mesele siyasi. Yani Suriye yönetiminin aslında işte bir kandırmaca içinde olduğunu iddia ediyorlar. Ve dolayısıyla kendilerine yönelik bir baskın da olacağını ve en önemli sorun bence ekonomik. Ekonomik açıdan baktığımız zaman Suriye gerçekten çok zor zamanlar geçiriyor. Yani Suriye'de bulunanlar artık neredeyse hani temel gıda maddelerine yani bunların eksikliği yok ama fiyatları çok şey olduğu için yani
doğal olarak
pahalı olduğu için
bizde savaş yok, durum vahim yani. Onlar
evet,
ne yapsın?
Evet. Yani Suriye'de böyle bir durum söz konusu. Bir de tabii bunun yanında bu insanların geri dönmemesinin sebeplerinden bir tanesi mesela Türkiye gibi ülkelerin bu insanları bir enstrüman olarak kullanması, politik bir enstrüman olarak kullanması. Yani bir şekilde aslında gitmelerine engel olmaya çalışması. Kaldı ki Türkiye'nin mesela Suriye'nin kuzeyine yönelik bu projesi, yani 1 milyon kişinin gönderilecek olması bence sadece işte bu insanların işte kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmeleriyle ilgili değil, tam tersi Türkiye'nin orada yapmış olduğu, yapmaya çalıştığı bir takım çalışmalarla ilgili. Dolayısıyla Suriye bunu görüyor. Hatta şöyle bir şey var. Kürt milletvekili vardı eski, Ömer Usi. Ömer Usi şöyle bir uyarıda bulunuyor. Yani Kürtlere yönelik olarak özellikle bir uyarıda bulunuyor. Bunun işte demografik bir şey olduğu, çalışma olduğu ve dolayısıyla bunu Kürtlerin, bu çalışmanın Kürtleri de etkileyeceği yönünde bir şeyi var. iddiası var. Dolayısıyla Suriye içerisinde bu mesele bu şekilde görülüyor. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman hakikaten işte şeye baktığımızda, yani herhangi bir insana baktığımızda geri dönmesi için evet birçok engelin olduğunu görebiliyoruz.
Peki Amerika'nın buradaki pozisyonu tam olarak ne? Çünkü yani Amerika böyle Ukrayna ile ilgili atıp tutuyor ama Suriye sahasındaki varlığı, işte oranın Suriye'nin tarım ürünlerine el konulması, petrolüne el konulması, bir yandan orada bir kısım Kürtlerle hareket edilmesi, bir yandan Türkiye, yani tam ne yapacağını da bilemez bir durum da çıkıyor Amerika açısından ama yani oradaki yapıyla Amerika'nın duruşunda bir değişiklik var mı bir yandan? Yani batıya ayrı, Suriye'nin kuzeyinde, kuzeybatısına ayrı, kuzeydoğusuna ayrı mı hala? Nasıl görüyorlar?
Kesinlikle ayrı, kesinlikle ayrı. Hı-hı. Yani bir taraftan Suriye'ye yönelik bir ambargo söz konusu. Ama diğer yandan Fırat'ın doğusunda özellikle Kürt yoğun bölgelerde Kürtlerin lehine olacak şekilde bir takım işte ülkenin zenginlikleri alınıyor. Yani ve bunlar işte bir şekilde ticari meta olarak kullanılıyor. Yani buna işte petrol veya bütün işte tahıl ürünlerini sayabiliriz ki ikisi de stratejik ürün ve ikisi de Suriye açısından çok önemli. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin burada tam bir çelişik durum içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani çifte standart uyguladığını görüyoruz. Diğer yandan Türkiye ile ilişkisine bakacak olursak, son günlerdeki iddialara bakacak olursak çok ilginç bir durum var. Yani Türkiye bir yandan işte yani hem Finlandiya hem İsveç'in işte NATO'ya girmesine yani bir takım gerekçelerle, yani bir PKK'yı destekledikleri gerekçesiyle karşı çıktığını ifade ediyor ama diğer yandan aynı Amerika Birleşik Devletleri ile işte Fırat'ın batısı için herhangi bir şekilde de görüşme yapıyor ki bunun bir koz olarak Türkiye tarafından kullanılmaya çalışıldığı yönünde bir takım iddialar söz konusu. Çok karmaşık bir durum. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı şekilde yine Rusya'ya bence ikinci bir cepheyi açmak için Suriye'yi hareketlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla işte bu hani iddialar işte Julani ile görüşüldüğü vesaire gibi bir takım iddialar, hatta bazı başka örgütlerle görüşmeler yapıldığı yönündeki bir takım iddiaları belki bu başlık altında ele alabiliriz. Bu durumda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapacak mı? Aynı Türkiye'nin çünkü Rusya ile işbirliği halinde olduğunu görüyoruz. Evet. Yani bir takım konularla ilgili olarak, Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak bir tavrının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir çelişik durum doğuruyor. Yani Türkiye açısından da Amerika Birleşik Devletleri açısından da tam karmaşık bir durum söz konusu.
Evet. Kimin eli hangi cepte belli değil. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Özürlü.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Evet, hakikaten arada dönüp Suriye'ye bakmak lazım. Türkiye'nin pek çok probleminde, çünkü Suriye Savaşı'na müdahillik rol oynamıştı. Bu problemlerin sonuçlarıyla da karşı karşıyayız şimdi. Peki şimdi buradan sonra ne yapacak? Zaman zaman ben de programlar yapmıştım. Suriye yönetimiyle görüşmeler oldu. Özellikle istihbarat bağlamında dile getiren yorumcular da olmuştu. Ama hiçbir zaman, yani pek çok şey değişti Türk dış politikasında ya da en azından söylem düzeyinde değişti. Ama Suriye meselesi asla değişmiyor. Bu çok dikkat çekici bir durum. Bunu belirtelim. Evet, kalan notlarımı da aktarayım size. Amerika'dan gidersek, Amerika'da bebek maması krizi hep gündem dışı kaldı ama Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla sevkiyat gerçekleştirmişler. Biden yönetimi geçen hafta çok konuşuldu, tartışıldı. Çünkü Amerika'da ilk defa bir sıkıntı çıkmış, bir fabrikanın kapatılmasıyla orada pudra içerikli mamalar nedeniyle 4 bebek hastalanınca ortalık karışmıştı ama üretim sıkıntıları var. Dolayısıyla Avrupa'dan mama sevkiyatına başladılar. Amerika'daki bir başka gündem Kasım ara seçimleri öncesi Elon Musk'ın Twitter'ı alma girişimi askıya alındı spam hesaplar yüzünden. Hemen arkasından Elon Musk'ın ifade özgürlüğü eleştirileri vardı demokratlara özellikle. Demokrat seçmen kendisi, Obama'ya da oy vermiş bir isim, hatta bağışta bulunan bir isim. Ama artık cumhuriyetçilere oy verebilirim gibi bir açıklama yapmıştı. Hemen arkasından tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Çok dikkat çekici. Business Insider işte bir anlaşma yapılmış 2018'de bir kadınla susması için $250,000. Julian Assange'ı andırıyor. Onu da yakalamak için hakkında İsveç üzerinden tecavüz iddiaları ortaya atılmıştı. Sonra ne kadar boş olduğu anlaşılmıştı. Elon Musk'ın çok meraklısı değilim doğrusu ama çok dikkat çekici. Ara seçimler öncesi Twitter'la ilgili bunca tartışmalar ve rezaletler, liberallerin rezaleti ortaya saçılmışken bir anda Elon Musk da tecavüzcüydü diye bir iddia ortaya atılması benim açıkçası son derece mesafeli durmama neden oluyor, onu belirtelim. Avrupa'da Fransa'da yeni hükümet, başta söylemiştim, Jean Castex hükümeti istifa etmişti. Macron yeniden seçildi, yeni hükümet kuruyor tabii ki. Bu sefer başbakanlığa Elizabeth Borne getirildi, kadın başbakan, aktarmıştım size. Yeni hükümette de 13 kadın, 14 erkek, 27 isimli bir bakanlar kurulu kurdular. Gerard Darmanin İçişleri Bakanı çok tartışmalı bir isimdi. Sertlik yanlısı polisin tavrı nedeniyle o yerinde kalmış gözüküyor. Tabii pek çok rüşvet yolsuzluk iddiaları Fransız siyasetinde, dosyalar ortaya atılıyor. Adalet Bakanı hakkında var rüşvet yolsuzluk iddiaları. Yani Avrupa'daki ülkelerdeki şeyler de bu kadar temiz değil, öyle zannetmemekte fayda var. Sonradan da işte yargılanıyorlar ama işten geçmiş oluyor çoğu zaman. Evet, Türk-Yunan ilişkilerinde yine Yunanistan'ın Türkiye'ye dair sınır ihlali iddiaları, hava sahası ihlali iddiaları vardı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a tepki gösterdi, onu belirtelim. Bir de Amerika ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasında enteresan bir diyalog tırnak içerisinde yaşandı diyelim. Amerika çünkü burada Türkiye'de gerçekleşecek olan Maltepe'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi olmuştu hafta sonunda. Amerika'dan uyarılar yapıldı. Türkiye'de bir terör saldırısı olabilir tarzında, kendi vatandaşlarına yönelik tabii ki. Bizim Türk Dışişleri Bakanlığı da, Amerikan Büyükelçisi'ni de bakanlığa çağırmışlar. Ve ABD'de yaşayan Türk vatandaşları dikkatli olsunlar. Büyük gösteri ve organizasyonlarda işte, çünkü Amerikan polisi çok sert davranıyor. Geçmişte gerçek mermilerle polisin saldırdığı falan da oldu gibi bir açıklama yapmışlar hakikaten. Böyle bir karşılıklılık ilkesi, kalabalıklardan kaçının, sade görünün, uzak durun vesaire. Bu Amerikan polisi çok feladır, böyle vurur sonra öldürür gibi bir açıklama. Yani tabii ki bu üslup da değil ama hakikaten dikkatimi çekti. Ayrıca Jeffrey Flake'i de, büyükelçiyi de çağırıp onlara da rahatsızlıklarını, İstanbul'daki miting öncesi niye böyle bir şey yayınladınız diye de bu iletilmiş durumda. Evet, Musa Özurlu ile konuştuk. Yunanistan bu arada yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden sınır geçmesine engel olmuş. Tabii artık karadan geçilmiyor. Bitti o hikaye yani. Açtım ben. Gitsin göçmenler artık diyemezsiniz. Avrupa Birliği zaten sınırı iyice korumaya almış durumda, Yunanistan bağlamında özellikle. Dolayısıyla Ege'deki sıkıntılar da daha da artacak. Yaklaşık 600 sığınmacı geçmeye çalışmış. Yunanlar engel olmuşlar efendim. Böyle bir büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ve İsrail'de koalisyon ortağı Naftali Bennett'in koalisyonu, 8 partili bir koalisyon, Meret Partisi'nden Arap milletvekili, kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi istifa etmiş, görevinden ayrılmış. Bu özellikle 19 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da bir bayağı bir büyük bir çatışmalar yaşanmıştı ve ayrıca El Cezire'den Şirin Ebu Akile başından vurularak öldürülmüştü. İsrail'de büyük, İsrail'in çok eleştirilmesine sebebiyet vermişti. Bütün bunları gerekçe göstererek ayrılmış ve hükümet düşebilir mi kaygıları. Daha önce de çünkü kopmalar olmuştu. Netanyahu liderliğindeki Likud harekete geçmiş gözüküyor. 25 Mayıs'ta meclisin feshedilmesi. Tekrar yani İsrail bir dönem sürekli sandığa gidip geliyordu çünkü. Hakikaten dikkat çekici. Bakalım gelişmeler ne olacak. Irak'ta kum fırtınası alarmı. Bütün her şeyi tatil etmişler. Ben de bir kere Bağdat'ta sıkışıp kalıyordum neredeyse. Hatta birkaç gün sıkışıp kalmıştık. Oradan Türkiye'ye gelememiştim. Çok feci oluyor bu kum fırtınası. Eğitim tabii sağlıkla da ilgili sorunlar çıkartıyor efendim. Onu da belirtmek gerekiyor. İran'da 10 katlı bir bina çökmüş. Huzistan eyaletinde Abadan şehrinde en az 4 ölü 80 yaralı var. Neden olmuş çok anlayamadım açıkçası detaylarını ama herhalde belki bina ile ilgili bir sıkıntı olsa gerek. Evet, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel arabuluculuğunda sınır meselelerini de çözmek için yeniden görüşüyorlar. Son dönemde çok sık bir buluşturma söz konusu olmuştu, barış görüşmelerini ilerletmek maksatlı. Ve evet, geldik maymun çiçeği hikayesine. Şimdi önce Covid. Covid ile ilgili daha çok Asya'dan sıkıntılı başlıklar son dönemde geliyordu. Çin'de koca koca kentleri kapatmak durumunda kalmışlardı. Şanghay gibi, hatta Pekin'de de belli bölgelerde kapanma yapıyorlar tespit ettikleri zaman. Aslında Kuzey Kore'de 3 milyona yakın vaka. Gerçi ölüm sayısı çok düşük. Yani 68 can kaybı var ama bir teyitli vaka sayısı 3 milyona yaklaşmış durumda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla dikkatler oraya çevrilmişti. Türkiye'de zaten artık pandemi konuşmuyoruz. Sağlık Bakanı en son açıklama yaptı. 3 gün üst üste 1000'in altına düştü. Karar da öyle olmuştu. Toplu taşımada da artık maske kullanmak durumunda değilsiniz. Serbestsiniz. İstediğinizi yaparsınız şeklinde. Bu arada Suudi Arabistan, Türkiye dahil 16 ülkeye, Hindistan, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Vietnam, Ermenistan, Venezuela, Belarus seyahati yasaklamış. Covid vakaları nedeniyle. Enteresan bir şey. Bizde maymun çiçeği yok diyor ama Suudi Krallığı. Şimdi maymun çiçeği tabii her yerde konuşuluyor artık. İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İsrail, İsveç, İtalya, Belçika, Almanya, Avusturya her yerde tespit edildi. En az 12 ülke, Dünya Sağlık Örgütü hafta sonunda 12 ülkede en az 80 vaka var diye bir açıklama yaptı. Acil toplantı da yapacaklar. Bir çeşit sanki enteresan COVID-19'un başlangıcını hatırlamaya çalışıyorum ama bir alarm durumu var. Bu Afrika'da aslında 50 yıldır bilinen bir hastalık ve ölümcül de değil. Hafif geçiriliyor genellikle ama viral bir enfeksiyon ama yani insan tabii pandemiden sonra bir tırsıyor hakikaten. Acaba bir başka pandemi mi çıkacak diye, yani pandemiden söz etmek için çok erken olduğunu belirtmekte fayda var. Ama bağışıklık sistemi zayıf olanlarda bir yayılma olabilir hayvandan insana, insandan insana nadir yayılıyor diyorlar. Belçika'da 3 vaka tespit etmişler ve maymun çiçeği virüsüne yakalanmış. 21 günlük karantina devreye sokmuşlar Antwerp'te. Özellikle kalabalık alanlar, temas önemli, ciltteki yaralar, solunum yolu, efendim göz, burun, ağızdan her yerden yayılıyor deniliyor. Dolayısıyla insan hakikaten bir bakınca da daha bir tedirgin oluyor, öyle söyleyelim. New York'ta da bu arada, Amerika dediğim New York'ta tespit etmişler. Joe Biden Asya turundayken maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes endişelenmeli diye bir açıklama yaptı bir de üstelik. Yani hakikaten tırsmamak mümkün değil. İspanya'da çoğu Madrid'de 40 kesin 52 şüpheli maymun çiçeği vakası diyor. Yani toplamda 80 deniliyor. Bunların çoğu İspanya gibi gözüküyor. Türkiye'de yok. Fahrettin Koca öyle dedi. Müsterih olun dedi. Umarım müsterih oluruz. Tekrar bir pandemi haberi vermek doğrusu istemiyorum sizlere. Evet, ama süremi aşmışım. Halbuki çok da güzel bir şarkı seçmiş arkadaşlar. Niye öyle yaptınız? Birazcık çalsaydınız arkadaşlar veda ederken. Tamam, peki. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Till you walk, you make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. So many moments that we share of all the love.
Muzaffer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.